Ayrım 5.
Bu nitelikteki bir heyete perde arkasından yardım edilebileceği söz konusu olsa bile bu tarz güvenli bir yol sayılabilir miydi? Bu söylediklerimin o günlerde değilse bile artık bugün bütün dünyaca inkar edilemeyecek gerçekler olarak kabul edildiğine asla şüphe yoktur. Bununla birlikte ben burada bu söylediklerimi geçmiş günlere ait bazı hatıra ve belgelerle bir kere daha belirtmeyi, gelecek nesillerin siyasi ve sosyal ahlak terbiyesi açısından bir görev sayarım. Bu dakikaya kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerinde duracağım olaylar dolayısıyla bu husus kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır. Efendiler, Erzurum Kongresi'nin bitiminde Ferit Paşa'dan sonra Harbiye Nezaretine yeni geldiği anlaşılan bir Nazım Paşa imzasıyla 15. Kolordu Komutanlığı'na 30 Temmuz 1919 tarihli şöyle bir emir geldi. Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey'in hükümetin kararlarına aykırı faaliyet ve hareketlerinden dolayı hemen yakalanarak İstanbul'a gönderilmeleri babalice uygun görülüp o bölgedeki memurlara emirler verildiğinden kolorduca gereken yardımda bulunulması ve sonucundan bilgi verilmesi rica olunur. Bu emre kolordu komutanlığı tarafından layık olduğu şekilde cevap verildi. Bu cevabı öteki komutanlara da verdirerek dikkatlerini çektirdim. Kongre bildirisi memleket içinde her yere ve yabancı devlet temsilcilerine çeşitli vasıtalarla gönderildi. Tüzükte komutanlara ve öteki güvenilir makamlara kısım kısım şifreyle verilerek oralarda basılmasının ve çoğaltılıp dağıtılmasının sağlanmasına çalışıldı. Bu durum tabiatıyla günlerce devam etti. Bu münasebetle Sivas 3. Kolordu Komutanı Selahattin Bey'den aldığım 22 Ağustos 1919 tarihli bir telgrafta tüzüğün 2. ve 4. maddelerinin yayınlanmasını sakıncalı bulduğu bir kere daha incelenmesi gereği bildiriliyordu. İkinci madde, topyekün savunma ve direnme esasının kabul edildiği, dördüncü madde, geçici bir idare kurulabileceği hususundaki maddelerdir. Karakol Cemiyeti. Biz Erzurum'da kongre kararlarının her tarafça anlaşılmasını ve topyekün uygulanmasını sağlayıcı tedbirleri almaya çalışırken, bize Karakol Cemiyeti'nin Teşkilat Umumiye Nizamnamesi, Genel Kuruluş Tüzüğü ve Karakol Cemiyeti'nin Vezaif-i Umumiye Talimatnamesi, Genel Görev Yönetmeliği diye basılı bir takım kağıtların bütün orduya, komutan, subay, herkese dağıtıldığı bildirildi. Bu yönetmeliği okuyan bana en yakın komutanlar bile bu teşebbüsün benden geldiğini sanarak birçok şüphe ve kararsızlıklara düşmüşler. Beni bir yandan kongrelerle açıkça ortak milli faaliyetlerde bulunurken bir yandan da esrarengiz ve korkunç bir komite kurmaya çalıştığım zannına kapılmışlar. Gerçi bu örgütün ve teşebbüslerin elebaşıları İstanbul'da bulunuyorlarmış. Fakat teşebbüslerini benim ad ve hesabıma yapmaktaymışlar. Karakol Cemiyeti'nin genel kuruluş tüzüğüne göre genel merkez üyeleri sayıları, toplantı yer ve toplanış şekilleri, seçim usulleri ve görevlendirilmeleri kesinlikle gizli tutulur. Bir de en ufak bir sırrı açığa vuran, karakol cemiyetine bir tehlike getiren, hatta tehlikeye yol açabilecek bir şüphe uyandıran kimseler derhal idam edilir. Genel görev yönetmeliğinde de bir milli ordudan söz ediliyor ve bu ordunun başkomutanı Büyükkurmay heyeti, ordu, kolordu ve tümen komutanları ile kurmaylara seçilmiş ve tayin edilmiş olup gizli tutulur. Bunlar görevlerini gizli olarak yaparlar açıklaması okunur. Efendiler, derhal komutanları uyararak bu tüzük ve yönetmelik hükümlerini asla uygulamamaları gerektiğini ve bu teşebbüsün kaynağını araştırmakta olduğumu bildirdim. Sivas'a varışımdan sonra oraya gelen Kara Vasıf Bey'den anladım ki bu işi yapan kendisi ve bazı arkadaşlarıymış. Herhalde bu hareket tarzı doğru değildi. Herkesi idamla tehdit ederek bilinmeyen bir merkezin, bilinmeyen bir başkomutanın, bilinmeyen bir takım komutanların emirlerine uymak mecburiyetinde bırakmaya kalkışmak çok tehlikeliydi. Gerçekten de bütün ordu mensuplarında birbirlerine karşı bir güvensizlik ve korku başladı. Söz gelişi herhangi bir kolordu komutanının, benim komuta etmekte olduğum kolordunun acaba bilinmeyen gizli komutanı kimdir? Bu gizli komutan ne vakit ve nasıl komutayı ele alacak ve bana ne gibi bir işlem uygulayacak gibi haklı bir takım kuruntulara kapılması ihtimalden uzak değildi. Sivas'ta Kara Vasıf Bey'e bu gizli merkezin, gizli başkomutanın ve gizli büyükkurmay heyetinin kimler olduğunu sorduğum zaman hepsi siz ve arkadaşlarınızdır karşılığını vermişti. Bu beni büsbütün şaşırtmıştı. Böyle bir karşılık elbette akla yatkın olamazdı. Çünkü bana asla böyle bir örgütlenmeden kimse söz etmiş ve iznimi de almış değildi. Bu derneğin sonradan özellikle İstanbul'da yine aynı adla faaliyetini sürdürmeye çalıştığı anlaşıldıktan sonra kuruluşunda ve bununla ilgili olarak bize vermek zorunda kaldıkları bilgilerde samimiyet bulunabileceği iddia edilemez. Avrupa'dan bir şey başaramadan dönen Ferit Paşa'ya çektiğim şifre. İstanbul hükümetini milli teşebbüsleri engellemekten vazgeçirmek başarıda sağlayacağı çabukluk ve kolaylık bakımından önemliydi. Bu düşünceyle ve Ferit Paşa'nın tabiatıyla hiçbir şeyi başaramadan adeta hakarete uğramış bir durumda İstanbul'a dönüşünden yararlanarak kendisine 16 Ağustos 1919 tarihinde bir şifreli telgraf yazdım. Bu telgrafta başlıca şu cümleler vardır. Monsieur Clemenceau'nun siz sadrazam hazretlerinin yüksek şahsiyetlerine olan ayrıntılı cevabını, ben acizleri son günlerde okuyunca İstanbul'a nasıl acı ve üzüntüler içinde dönmüş olduğunuzu takdir ediyorum. Vatanımızı paylaşma ve yok etme düşüncesini bu kadar açık ve haysiyet kırıcı bir şekilde ortaya koyan bu ifade karşısında titremeyecek duygulu bir insan düşünemiyorum. Tanrı'ya binlerce şükredelim ki milletimiz ruhundaki kahramanlık azmiyle tarih boyunca sürüp gelen hayat ve varlığın hiçbir zaman ne kaderin akışına ne de böyle cellat hükümlere kurban etmeyecektir. Şimdi pek eminim ki sadrazam hazretlerinin yüksek şahsiyetleri bugünkü genel durumu devlet ve milletin gerçek çıkarlarını 3 ay önceki gözlerle görmüyorlar. 9 aydan beri iş başına gelen hükümetlerin hep birbirinden daha çok yıpranması ve sonunda da ne yazık ki artık iş göremez bir duruma düşmesi milletin yüksek haysiyeti karşısında doğrusu pek üzücü oluyor. Şurası bir gerçektir ki vatan ve milletin mukadderatı adına içeride ve dışarıda sesini duyurmak ve söz sahibi olabilmek mutlaka milli iradeye dayanmayı şart kılar. Hayat hakkı ve bağımsızlığı için çalışan milletin amacındaki bu asalet ve ciddiyete karşılık İstanbul hükümeti düşmanca davranmak yolunu tutuyor. Bu davranış tarzı elbette büyük bir üzüntü doğuruyor. Milleti İstanbul hükümetine karşı istenmeyen hareketlere sürükleyebilecek niteliktedir. Çok açık olarak arz edeyim ki millet her türlü iradesini kullanabilecek güçtedir. Teşebbüslerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet yoktur. İstanbul hükümetinin olumsuz teşebbüsleri hiçbir yerde hiçbir kimse tarafından uygulanamayacaktır. Millet çizdiği program çerçevesinde pek kesin ve açık adımlarla hedefine doğru yürümektedir. İstanbul hükümetinin şimdiye kadar süregelen engelleyici teşebbüslerinin hiçbir yerde hiçbir etki yapamamakta olmasıyla gerçek durumun takdir buyurulmuş olacağına şüphe edilemez. İngilizlerin gösterdikleri yolda bir kurtuluş çaresi aramak da boşunadır ve sonucu bir hiçtir. Bununla birlikte İngilizler de en sonunda kuvvetin millette olduğunu takdir ederek hiçbir dayanağı olmayan ve millet adına hiçbir taahhütte bulunamayan, bulunsa bile milletçe kabul edilemeyecek olan bir hükümetle sonuç alınabilecek bir işe girişmenin mümkün olamayacağına inanmışlardır. Bütün dilekler şu noktada birleşmiştir ki, hükümet meşru olan milli akımı engellemeye çalışmaktan vazgeçerek kuvayi milliyeye dayansın ve bütün teşebbüslerinde kendine milli gayeyi rehber edinsin. Bunun için de milli varlığı ve milli iradeyi temsil edecek olan Meclis-i Mebusan'ın en kısa zamanda toplanmasını sağlasın. Sivas Kongresi Hazırlıkları. Efendiler, Sivas'ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız kongreye her taraftan temsilci seçtirmek ve onların Sivas'a gelmelerini sağlamak üzere daha Amasya'dayken başlamış olan çalışma ve yazışmalar devam ediyordu. Bütün komutanlar ve birçok vatansever her yerde olağanüstü bir çaba harcıyorlardı. Ne var ki yine her tarafta olumsuz ve aleyhte propagandalar ve özellikle İstanbul hükümetinin engelleyici tedbirleri işi güçleştiriyordu. Bazı yerlerden hem temsilci seçmiyorlar hem de maneviyat kıracak ve herkes ümitsizliğe düşürecek cevaplar veriyorlardı. Örnek olarak 20. Kolordu Komutanı adına Kurmay Başkanı Ömer Halis Bey'in İstanbul'dan gelen bilgileri içine alan 9 Ağustos 1919 tarihli şifresinde şu maddeler dikkate değer görüldü. 1. İstanbul temsilci göndermiyor. Oradaki işleri uygun bulmakla birlikte cüretli bir duruma girmeyi de istemiyor. 2. İstanbul'dan temsilci göndermek imkansızdır. Gönderilmek istenen kimseler orada verimli, başarılı iş göreceklerine emin olmadıklarından dolayı boşuna masraf etmemek ve yolculuk sıkıntılarına katlanmamak için hareket etmiyorlar. Bilindiği üzere bazı kimseleri özel birer mektupla da davet etmiştik. Biz her yerden temsilci seçtirmek ve göndermekte karşılaşılan güçlükleri yenmeye çalışırken, öte yandan kongrenin toplanması için en güvenli bir yer olarak seçtiğimiz Sivas'ta da bir telaş ve heyecan başladı. Efendiler, burada sırası gelmişken arz edeyim ki, ben Sivas'ı gerçekten de her bakımdan güvenli bir yer saymış olmakla birlikte, daha Amasya'dayken Sivas'a gelen bütün yollar üzerinde uzaktan ve yakından her türlü askeri tedbir ve tertipleri aldırmayı da ihtiyatlı olmanın gereği saymıştım. Sivas Valisi'nin Endişeleri. Sivas'ın heyecanı şöyle öğrenildi. 20 Ağustos günü öğleyin Sivas Valisi Reşit Paşa tarafından telgraf başına davet olunduğum zaman paşanın uzun bir telgrafı veriliyordu. O telgraf şudur. Erzurum'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Önce rahatsız ettiğim için beni bağışlamanızı diler ve zat-ı devletlerinin sağlığını sorarım. Neden rahatsız ettiğimi aşağıda arz ediyor ve açıklıyorum efendim. Görünüşte Fransızlara ait kuruluşları teslim almak, gerçekte buraların durumu konusunda incelemelerde bulunmak üzere, Cizvit papazları ile birlikte İstanbul'dan önceki gün Sivas'a gelerek valilik makamını ziyaret eden Fransız subaylarının ziyaretlerini iade için dün sabah yanlarına gitmiştim. Ziyaret ve görüşmenin sonunda orada hazır bulunan Fransız binbaşılarından jandarma müfettişi Monsieur Bruno biraz özel görüşmek isteğinde bulunarak bendenizi başka bir odaya aldı. Söylediği sözleri olduğu gibi aktarıyorum. Mustafa Kemal Paşa ile kongre heyetinin Sivas'a gelerek burada da bir kongre yapacaklarını işittim. Bunu İstanbul'dan Fransız subayları söylediler. Sizinle bu kadar samimi görüşüp şahsınıza karşı pek çok saygı duyarken bu konuyu benden saklamanıza çok üzüldüm dedi. Bendeniz de gereken cevabı vererek kendisini inandırmaya çalıştımsa da son söz olarak eğer Mustafa Kemal Paşa Sivas'a gelir ve burada kongre yapmaya kalkışırlarsa 5-10 gün içinde buraları işgal etme kararının verildiğini kesin olarak biliyorum. İnanmazsanız gerçekleştiğinde görürsünüz. O zaman vatanımızın felaketini hazırlayanlar arasına siz de girmiş olursunuz sözlerini söyledi. Dahiliye nezaretinden aldığım şifreli telgrafta başka şekilde yazılmış olmakla birlikte aynı kanaati verecek nitelikteydi. Yeni gelen Fransız subaylarından biri de dün kolordu komutanı ile uzun uzadıya görüşerek kongre hakkında komutan beyefendinin düşüncesini anlamaya çalıştığı gibi bu sabah da Monsieur Bruno Bendeniz'e gelerek saat 15'te öteki Fransız subayları ile birlikte kongre hakkında görüşüleceğini ancak kendisinin aradaki samimiyet dolayısıyla daha önce ayrıca görüşmek istediğini bildirdi. Bir süre konuşulduktan sonra sonuç olarak şunu da ekledi. Ben dünden beri bu mesele üzerinde çok düşündüm. Sonunda şuna karar verdim ki eğer Mustafa Kemal Paşa ile kongre heyeti Sivas Kongresi'nde İtilaf Devletleri aleyhine kışkırtmalarda bulunmazlar ve onlar hakkında saldırgan bir dil kullanmazlarsa kongrenin toplanmasında hiçbir sakınca yoktur. Bizzat ben General Franche d'Espery'e yazar, Mustafa Kemal Paşa hakkındaki tutuklama emrini geri aldırır ve kongrenin toplanmasına engel olunmaması için dahiliye nezaretinden size emir verdiririm. Ancak şu şartla ki. Siz de benden hiçbir şeyi saklamayacaksınız ve samimi dostluğumuzdan dolayı birbirimize karşı daima açık bir dil kullanacağız. Yalnız kongrenin toplanma tarihini öğrenmek gerekir dedi. Bendeniz de kendisine bu konuda bir şey bilmediğimi, öğrendiğimde kendisine bildireceğimi ve aradaki dostluğa dayanarak hiçbir şeyi saklamayacaksınız ve samimi dostluğumuzdan dolayı birbirimize karşı daima açık bir dil kullanacağız. Yalnız kongrenin komutanı Salahattin Beyefendi de bu husustaki düşüncelerini ayrıca Kazım Paşa Hazretleri vasıtasıyla size yazacaklardır. Şimdi yanımda bulunan eski Sivas milletvekili Rasim Bey de eski Erzurum milletvekili Hoca Raif Efendi Hazretlerine bu husustaki bilgi ve görüşlerini bildiren bir telgraf çekecektir. Elbette okuduktan sonra Hoca Raif Efendi Hazretlerinin Ilıca'dan dönüşünde kendilerine yollamak lütfunda bulunursunuz. İşte efendim durum bu merkezdedir. Herkesçe bilinen vatanseverliğinize karşı fazla rahatsızlık vermekten çekinir, cevabınızda vereceğiniz emrinizi beklerim efendim. İşte Rasim Bey'in telgrafı. Bu telgrafı orada verdiğim cevabı olduğu gibi arz edeceğim. Ertesi gün heyeti temsiliye adına da aynı nitelikte uzun bir telgrafla vali yatıştırılmaya ve inandırılmaya çalışıldı. Ayrıca Kadı Hasbi Efendi'ye de dolaylı olarak bir telgraf çekildi. Kolordu komutanına da gerektiği gibi yazıldı. Rasim Bey'e de endişeye kapılmaması için kendim yazdım. Sivas Valisi Reşit Paşa Hazretlerine 28.1919 saat 13. Verdiğiniz bilgileri ve yüksek düşüncelerinize özellikle teşekkürümü arz ederim. Monsieur Bruno ve arkadaşlarının bir göz daha vermek için söyledikleri sözleri tamamıyla blöf olarak saydım. Sivas Kongresi'nin toplanması yeni bir mesele değildir. Aylarca öncesinden dünyaca bilinen bir teşebbüstür. Gariptir ki İstanbul'da bulunan yetkili Fransız siyaset adamlarının da bana gönderdikleri haberler, Anadolu'da millet tarafından girişilmekte olan teşebbüslerin pek haklı ve meşru olduğu, milletimizin istekleri kendilerine ve açıkça bildirildiği takdirde bunları memnunlukla kabul ile gereğini yerine getireceklerine dair şimdiden yazılı güvence vermeye hazır oldukları şeklindedir. Monsieur Bruno'nun ikinci görüşmede ağız değiştirmesi ve yumuşaması beni kazanma maksadına dayanabilir. Binbaşı Bruno'nun dediği gibi Sivas'ın Fransızların tarafından 5 gün içinde işgali o kadar kolay bir şey değildir. Zatı devletinizin hatırında olsa gerekir ki İngilizler bu konudaki tehditlerinde daha ileri giderek Batum'daki askerlerinin Samsun'a çıkarılmasına karar verdiler. Hatta sözde beni yıldırmak için bir tabur bile çıkardılar. Fakat bu teşebbüse karşı milletin sarsılmaz bir azim, iman ve ateşle karşı koyacağı gerçeği kendilerince anlaşıldıktan sonra hem kararlarından vazgeçmeye hem de Samsun'a çıkarmış oldukları askerleriyle birlikte orada bulunan taburu da alıp götürmeye mecbur olmuşlardır. Sivas Kongresi'nde ele alınacak hususlar da Erzurum Kongresi bildirisindeki maddelerden kolaylıkla anlaşılacağına göre İtilaf Devletleri aleyhine kışkırtmalarda bulunmak gibi maksatlar asla söz konusu değildir. Burada şunu da arz edeyim ki bendeniz ne Fransızların ve ne de herhangi bir yabancı devletin yardımına tenezzül eden şahsiyetlerden değilim. Benim için en büyük korunma yeri ve yardım kaynağı milletimin bağrıdır. Kongrenin gereği zaman ve toplanma yeri hakkında söz sahibi olmak, bendenizin şahsi hükmünün pek üstünde bir söz sahibi olan millet kararına bağlı bir durumdur. Yalnız tahmin buyurduğu gibi Fransızların kongre üyelerinin Sivas'ta toplanmasına taraftar görünerek sonradan onları ele geçirme imkanını bulabilmesi bizce pek uzak kuruntulardandır. Bütün bu arz ettiklerimi Monsieur Bruno'ya aynen söylemeniz hiçbir sakınca görmüyorum. Bu münasebetle Monsieur Bruno ve arkadaşlarına milletimizi savunmak için Erzurum Kongresi bildirisiyle bütün dünyaya olduğu gibi kendilerinin İstanbul'daki siyasi temsilcilerine de duyulmuş olduğu temel kararları uygulamakta hiçbir şekilde kararsızlığa düşmesine imkan bulunmadığı bildirilmiş olur. Monsieur Bruno bilmelidir ki Fransızların Sivas'ı işgale karar vermeleri kendilerine pek pahalıya mal olabilecek yeni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir harbe karar vermelerine bağlıdır. Böyle bir kararın jandarma binbaşısı Monsieur Bruno ve arkadaşları arasında söz konusu edilse bile Fransız milletince kabul edileceğine ihtimal verilemez. Milletvekili Rasim Bey'in Raif Efendi Hazretlerine olan telgrafını okudum. Korkmanın yeri olmadığını kendisine bildirilmesini rica ederim. Gerek bendenize vermiş bulunduğunuz bilgi ve düşünceleri gerek Rasim Bey'in telgrafını heyeti temsiliyeye olduğu gibi takdim edeceğim. Yalnız Sivas Kongresi hakkındaki kesin karar ancak heyeti temsiliyenin görüşmeleri sonunda belli olacaktır. Alınacak karar yüksek şahsiyetinize elbette arz olunacaktır. Yalnız bugün için istirhamım Bruno'nun tehditlerinin halk arasında yayılıp maneviyatın bozulmasına engel olunmasıdır. Samimi saygılarımın kabulünü ve Selahattin ve Refet Beyefendilere selamımın bildirilmesini istirham ederim Muhterem Paşa Hazretleri. Mustafa Kemal. Verilen cevap üzerine Reşit Paşa'dan alınan ikinci telgraftır. Bendeniz anlayabildiğim kadarını efendimize arz etmekle vicdani görevimi yerine getirmiş oluyorum. İstanbul'daki Fransız ordu ve siyaset adamlarının görüşlerini ve zat-ı devletlerine karşı vermiş oldukları sözlerin ne dereceye kadar güvenilebilir olduğunu kestirememekte haklıyım. Şüphe götürmez olan vatanseverliğiniz açısından vatanın kurtuluşu söz konusu olduğuna göre iyice düşünerek tutulması gerekli yolun belirlenmesi efendimize ve yüksek kongre heyetinin orada bulunan sayın üyelerine düşer. Emirlerinizi yerine getireceğimizi arz ile derin saygılarımı sunarım efendim. Reşit. Efendiler, Diyarbakır ve Bitlis dolaylarındaki halkı aydınlatmak maksadıyla oralarda ordu komutanı olarak bulunduğum sıralarda bir kısmını şahsen tanıdığım bir takım ileri gelenlere özel mektuplar yazdım. Van, Bayezid ve yakınlarında bulunan bazı aşiret beyleriyle de ilişki ve bağlantılar kurdum. Erzurum'dan ayrılma gereği. Nihayet efendiler Ağustos içinde her yerden bir takım temsilcilerin Sivas'a doğru yola çıktıkları ve kısmen Sivas'a gelmeye başladıkları anlaşıldı. Sivas'a gelen temsilciler tarafından bizim Sivas'a ne zaman hareket edeceğimiz sorulmaya başlandı. Artık Erzurum'dan ayrılmak gerekiyordu. Fakat şimdiye kadar verdiğim bilgilerden anlaşılmıştır ki Sivas Kongresi Doğu ve Batı illeriyle Trakya'nın yani bütün bir memleketin birliğini sağlamak gayesini güdüyordu. Bu sebeple kongrede Doğu illerinin de temsilcileri bulunmak gerekirdi. Bu illerden Sivas Kongresi için temsilciler seçtirmeye kalkışmaksa uygulanması bakımından değeri olmayan bir düşünceydi. Erzurum Kongresi'ni yapan temsilcilerin Sivas'a gönderilmesine kalkışmanın da mümkün olamayacağı anlaşılıyordu. Zaten vilayet-i şarkı müdafaa hukuk cemiyeti adına kendi illerinden yetki almış olan bu temsilcilerin daha genel bir gayeye yönelen yetkileri de yoktu. Bu bakımdan Erzurum Kongresi'nin Sivas Kongresi'ne doğudaki seçim bölgeleri adına bir temsilci heyet gönderme yetkisini alamayacağı da belliydi. Yeniden temsilci seçtirmeye kalkışmak pratik bakımdan ne kadar geçersiz idiyse bir takım teorik fikir çerçevesi içinde sıkışıp kalmak da o kadar geçersizdi. En basit ve çıkar yol vilayet-i şarkiye müdafaa hukuk cemiyetinin temsil heyetini Sivas'a götürüp kongreye katmaktan ibarettir. Üyelerden Mutki Aşiret Reisi'nin Mutki Dağları'ndan çıkmaktan korktuğunu bilirdim. Siirt Milletvekili Sadullah Bey de ortada yok. Servet ve İzzet Beyler kongre biter bitmez birer mazeretle Trabzon'a gitmiş bulunuyorlar. Erzurum'da Rauf Bey ve Raif Efendi var. Raif Efendi de özür diliyor. Yolumuz üzerinde Erzincan'da Şeyh Fevzi Efendi'yi bulabileceğiz. Servet ve İzzet Beyleri davet ettim, gelmediler. Raif Efendi bizimle birlikte gelmesi için rica ettik, kabul etti. Nihayet heyeti temsili üyeleri olarak Erzurum'dan 3 kişi, Erzincan'dan 1 kişi ve Sivas'ta bulduğum Bekir Sami Bey ile 5 kişi olduk. Sivas Kongresi'ne katılan temsilcilerin ellerindeki kartları inceleme gereği duyulduğu zaman ben orada şöyle bir belge hazırladım ve altına heyeti temsiliyenin mührünü bastım. Heyeti temsiliyeden Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, ulemadan Raif Efendi, Şeyh Fevzi Efendi, Bekir Sami Bey. Yukarıda adları yazılı şahıslar Doğu Anadolu adına Sivas Kongresi'nde bulunmak üzere Erzurum Kongresi'nce görevlendirilmiştir. Mühür. Efendiler, Erzurum'dan ayrıldığımız tarih 29 Ağustos 1919'dur. Sivas yolunda. Amasya'dan Erzurum'a gelirken Sivas'ta küçük bir hikayeye konu olan olay hatırlarınızdadır. Gariptir ki Erzurum'dan Sivas'a giderken de buna benzer küçük bir durumla karşılaştık. Erzincan'dan batıya hareket ettiğimiz günün sabahı Erzincan Boğazı'nın girişine gelir gelmez bazı jandarma erlerinin ve subaylarının heyecanlı ve telaşlı bir şekilde otomobillerimizi durdurduklarını gördük. Durumu açıkladılar. Dersim Kürtleri Boğazı tutmuşlardır, tehlike var, geçilemez. Bir subay merkeze kuvvet gönderilmesini yazmış. O kuvvet gelince tertibat alacak, hücum edecek ve eşkıyayı püskürterek yol açacakmış. Peki iyi ama bu eşkıyanın kuvveti nedir? Neresini nasıl tutmuş? Ne kadar kuvvet ve ne vakit gelecek? Bu sorunlar çözülünceye kadar geri Erzincan'a dönmek ve kim bilir nice günler beklemek gerekir. Bizim ise işimiz pek aceleydi. Ben Erzurum'la Sivas arasındaki yolu belli bir zamanda kat edip kararlaştırılan günde Sivas'ta bulunamazsak, şurada veya burada şu veya bu sebeple korkup kaldığım, Sivas'ta ve başka yerlerde duyulursa panik başlayabilir, işler altüst olabilirdi. O halde karar, tehlikeyi göze alıp yola devam etmek. Başka çaremiz de yoktu, yalnız ufak bir tedbir almayı uygun buldum. Hafif makinalı tüfeklerle silahlanmış olan fedakar arkadaşlarımızdan birkaçını, şimdi bir alay komutanı olan Osman Bey ki Tufan Bey adıyla tanınmıştır, bunların başındaydı. Bir otomobille kendi otomobilimizin önüne geçirdik. Sağdan soldan gelecek uzak mesafedeki ateşleri aldırış etmeyerek, otomobiller şose üzerinde süratle ilerlemeye devam edecekler, vurulan ölen olursa onlarla meşgul olunmayacak. Tam şose üzerinde ve yakınında şoseyi kapamış olan eşkıyaya rastlanırsa hepimiz otomobillerden atlayacağız ve bunlara hücum ederek yol açacağız. Kalanlar tekrar kullanılabilir durumdaki otomobillere binerek ve süratle uzaklaşarak yola devam edecekler. İşte verilen emir de buydu. Bu tedbiri ve bu tarzdaki hareketi yerinde ve emniyetli görmeyenler bulunabilir. Gerçi bu tarihlerde Elazığ valisi Ali Galip Bey'in Dersim'de dolaştığı, bazı propaganda ve tertiplere giriştiği bilinmekteydiyse de açıklayayım ki ben önce Boğaz'ın gerçekten tutulmuş olduğuna inanmadım. Bunu İstanbul hükümetine hizmet edeceklerini tahmin ettiğim bazı kimseler tarafından sırf beni geri dönmeye mecbur etmek için kurulmuş bir plan olarak kabul ettim. İkincisi, eğer Dersim Kürtleri Boğaz'ı tutmuşlarsa bunların alabilecekleri tertibatın uzak tepelerden yolu ateş etmekten ibaret kalması bence çok muhtemeldi. Özet olarak yürüdük, Boğaz'a geçtik ve 2 Eylül 1919 günü Sivas'a vardık. Halkın şehrin çok uzaklarından başlayan büyük ve parlak gösterileriyle karşılandık. Üçüncü kolordu komutanı olan Selahattin Bey Sivas'ta bulunuyordu. Vali Paşa ile birlikte kongreye gelen temsilcilerin yerleştirilmesinde heyeti temsiliye için lise binasının ve kongrenin yapılacağı salonun hazırlanmasında, ayrıca her türlü tedbirin alınmasında bir konukseverlik örneği verecek şekilde mükemmel çalışmışlardır. Refet Bey orada değildi. Nerede bulunduğunu da kimse bilmiyordu. 7 Temmuz 1919 tarihli genelgemiz uyarınca kendi bölgesi olan 3. Kolordu bölgesinden ayrılmaması gerekir ve özellikle tam Sivas'ta kongre yapılacağı günlerde orada bulunması uygun düşerdi. Haberleşme sonunda kendisinin Ankara'da olduğu anlaşıldı. Ankara'da Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'ya derhal ve mutlaka Sivas'a gönderilmesini emrettim. 7 Eylül'de geldi ve heyeti temsili üyesi olarak tarafımdan kongre heyetine takdim edildi. Efendiler, bizden önce gelmiş olan temsilciler gelişimizi beklerken aralarında toplantılar yapmışlar ve hazırlık olarak bazı tasarılar kaleme almışlardır. Bizim gelişimizden sonra da bazı özel toplantılar ve görüşmeler yapılmış. Bu defa bazı kararlar da verilmiş. Müsaade ederseniz çok karakteristik olduğu için bu noktayı açıklayayım. Sivas Kongresi açılıyor. Sivas Kongresi 1919 Eylül'ünün 4. Perşembe günü saat 14'te açıldı. Öğleden sonra temsilciler arasında bulunan öteden beri şahsen tanıdığım Hüsrev Sami Bey yanıma gelerek şöyle bir haber getirdi. Rauf Bey ve diğer bazı kimseler Bekir Sami Bey'in evinde özel bir toplantı yapmışlar ve beni başkan yapmamaya karar vermişler. Arkadaşların özellikle Rauf Bey'in böyle bir davranış içine girmesine asla ihtimal vermedim. Hüsrev Sami Bey'e itiraf edeyim ki biraz ciddi olarak böyle anlamsız sözleri bana getirmemesi uyarısında bulundum. Verdiği haberin aslı olmak imkan ve ihtimali bulunmadığını, arkadaşlar arasında yanlış anlaşılmalara yol açabilecek sözler sarf edilmesinin doğru olmadığını da ekledim. Efendiler, ben bu kongrede başkanlık meselesine önem vermiyordum. Başkanlığa belki yaşlı bir zatın getirilmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Bu maksatla bazı arkadaşların da düşüncelerini yokladım. Bu arada kongre salonuna girmeden önce koridorda Rauf Bey'e rastladım.